Ayrım 13.
Uzun süreden beri Barış'ın egemen olduğu Uaat adındaki bu bölge 350 kilometrelik bir araziye yayılmıştı. Ramses sanki rüyadaymış gibi mutluydu. Bu topraklar onun ruhuna sesleniyordu. İnanılmaz bir anıt olan dev boyutlardaki bu Hen Kalesi'ni görünce Ramses düşlerinden uyandı. Kalenin tuğladan yapılmış duvarları 11 metre yüksekliğinde 5 metre kalınlığındaydı. Kalenin dikdörtgen biçimindeki kulelerinden bakan Mısırlı nöbetçiler, ikinci Çağlayan ile çevresini gözetliyorlardı. Mısır kalelerinden oluşan savunma hattı, Nubyelilerin her türlü saldırısını durduracak güçteydi. Bu kalelerden en önemlisi Buhen'di. 3000 asker barındırıyor ve kuryeler yoluyla Mısır'la sürekli haberleşiyordu. Seti ile Ramses kalenin çöle bakan ana girişine yaklaştılar. Burada tahta köprüyle birbirine bağlanan iki kapı vardı. Muhtemel bir saldırı böyle bir yerde sıkışıp okların, mızrakların ve sapanla fırlatılan taşların altında ezilip giderdi. Üç delikli mazgallar öyle bir düzenlenmişti ki çapraz ateş altında kalan hiç kimse oradan kurtulamazdı. Askerlerin bir kısmı kale duvarının hemen dibinde kurulmuş küçük kente girmişti bile. Kentte bir kışla, şirin evler, depolar, atölyeler, bir pazar ve sağlık tesisleri vardı. Nubya'nın ikinci kenti olan Kuş'a girmeden önce burada birkaç saat dinlenmekten pek hoşlanacaktı. Şu an için ordunun morali çok iyi durumdaydı. Kale komutanı kralla oğlunu Buhen'in tören salonuna aldı. Bu salon ayrıca mahkeme olarak kullanılıyordu. Saygın konuklara serin bira ile hurma ikram edildi. Seti, "Nubya genel valisi yok mu?" diye sordu. "Gecikmez majeste. Evinde değil mi?" "Hayır. Majeste 3. Çağlayan'ın güneyinde bulunan İrem bölgesindeki durumu bizzat görmek istedi." "Durum, yani isyan mı demek istiyorsunuz?" Komutan bakışlarını Seti'den kaçırdı. "İsyan sözcüğü biraz abartılı. Genel vali birkaç hırsızı yakalamak için bu kadar uzağa gider mi?" "Hayır majeste. Bölgeyi mükemmel bir biçimde kontrol ediyoruz ve..." "Peki birkaç aydan beri raporlarınızda neden ortada bir tehlike yokmuş gibi gösteriyordunuz öyleyse?" "Objektif olmaya çalıştım. İrem'deki Nubyeliler biraz kıpırdanıyorlar doğru ama..." "İki kervana saldırıldı. Yağmacılar bir kuyu ele geçirdi. Bir haber alma subayı öldürüldü. Bütün bunlar küçük kıpırdanmalar mıdır?" "Daha kötülerini de gördük majeste." "Doğru. Ama o zaman cezalar verilmiş ve hemen uygulanmıştı. Şimdi ise genel vali ile siz suçluları yakalama konusunda beceriksizlik gösterdiniz. Bu adamlar onlara hiçbir şey yapamayacağımızı sanıyorlar ve gerçek bir ayaklanmayı kışkırtmak için hazırlık yapıyorlar." "Komutan, benim görevim sadece savunmak," diye itiraz etti. "Hiçbir isyancı Nubyeli kalelerimizden oluşan savunma hattını aşamaz." Seti'nin öfkesi daha da arttı. "Yoksa siz bizim Kuş ve İrem'i isyancılara terk edeceğimizi mi düşünüyorsunuz?" "Böyle bir şeyi bir an bile düşünmedik majeste." "Ama gerçekler öyle göstermiyor." Üst rütbeli subayın gevşekliği Ramses'i tiksindirdi. Böylesi alçaklar Mısır'a hizmet etmeye layık değillerdi. Babasının yerinde o olsaydı hemen bu subayın rütbesini söker cepheye ön hatlara gönderirdi. "Bana öyle geliyor ki bazı ufak tefek ayaklanmalar rahatımızı bozdu diye birliklerimizi seferber etmek gereksiz." "Ya kayıplarımız?" "Umarım kayıp vermemişizdir. Genel vali deneyimli bir müfrezenin başında gitti. Nubyeliler onu görür görmez silahlarını bırakacaklardır. 3 gün daha sabredeceğim. 1 gün bile fazla değil. Ondan sonra duruma kendim el koyacağım. Buna gerek kalmayacak majeste. Fakat sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir onur. Bu akşam küçük bir eğlence düzenledim." "Bu eğlenceye katılmayacağım. Siz askerlerinin rahat etmesini sağlayın yeter." İkinci Çağlayan'dan daha vahşi ve görkemli bir manzara olabilir miydi? Yüksek dik kayalıklar arasına sıkışan Nil, köpüklü sularıyla şiddetle çarptığı dev bazalt ve granit blokları arasından kendine geçit açmaya çalışıyordu. Nehir adeta fokurduyor, öfkeyle saldırdığı engelleri aşıyor ve geniş bir yatağa kavuşuyordu. Nehrin her iki yanında bir kum seli gibi uzanan çöl, Nehir yatağını oluşturan kırmızı ve mavi renkli kayalara çarparak duruyordu. Sağda solda tek tük palmiyeler, ikiye ayrık gövdeleriyle manzaraya yeşil bir dekor oluşturuyordu. Ramses, Nil'in bu şiddet dolu geçişini benliğinde hissediyor, kayalara karşı yaptığı saldırılarında ona eşlik ediyor, onunla zaferini kutluyordu. Irmak'la onun arasında tam bir ortaklık kurulmuştu. Kimsenin gerçekleşeceğine inanmadığı muhtemel savaş yerinden bir mil uzaktaki Buhen kentinde halk sevinç içindeydi. 13 Mısır kalesi binlerce saldırganın cesaretini kıracak güçteydi. İrem ülkesine gelince güneş ekili topraklara sahip olduğu için kimsenin bozmayı düşünemeyeceği bir barışın güvencesiydi. Seti de kendisinden evvelki hükümdarların yaptıklarına uyarak herkesi etkilemek ve barışı sağlamlaştırmak için askeri gücünü göstermekle yetinmişti. Ordugahı dolaşan Ramses, hiçbir askerin savaşı aklının ucundan bile geçirmediğini fark etti. Bir kısmı uyuyor, bir kısmı iyice yiyip içiyor, kimileri çok güzel Nubyeli kadınlarla sevişiyor, bazıları da barbut oynuyordu. Mısır'a dönmekten söz ediliyor ama herhangi bir çarpışma için gerekli hazırlık yapılmıyordu. Durum böyleyken genel vali hala İrem'den dönmemişti. Ramses, insanların doğal eğiliminin esas olanı kabul etmeyip bir takım yanılsamalarla beslenmek olduğunu saptadı. Gerçek onlara öylesine anlamsız geliyordu ki, özgürlüğe kavuşma inancıyla kafalarını ham hayallerle dolduruyorlardı. İnsan hem asker kaçığı hem de katil olabiliyordu. Prens umutlarına denk düşmese de olaylar karşısında geri adım atmayacağına dair yemin etti. Tıpkı Nil gibi kayalara saldıracak ve galip gelecekti. Ordugahın batı ucunda çöl yönünde bir adam çömelmiş ve bir hazineyi saklamak istercesine kumu kazıyordu. Kuşkulanan Ramses eli kılıcında yaklaştı. ''Ne yapıyorsun?'' Sonra güç bela duyulabilen bir ses yanıt verdi. ''Sus, gürültü etme. Soruma cevap ver.'' Adam ayağa kalktı. ''Yaptığını gördün mü? Onu kaçırdın.'' ''Steu, gönüllü asker mi oldun?'' ''Elbette ki hayır. Siyah bir kobranın bu delikte yuvalandığını sanıyorum.'' Çok cepli, garip bir manto giymiş, tıraşlı, soluk benizli, ay ışığında siyah saçları parlayan Steu'nun askere benzer bir hali yoktu. Usta büyücülerin söylediklerine bakılacak olursa, Nubya yılanlarının zehri son derece nitelikliymiş. Böyle bir sefer benim için bulunmaz bir fırsattı. Ya tehlikesi? Savaş söz konusu. Ben kan kokusu almıyorum. Bu aptal askerler tıkınıp sarhoş olmaktan başka bir şey bilmezler. Aslında sefere çıkmak yaptıkları işin en tehlikesiz yanı. Bu sessizlik devam etmeyecek. Bu kesin bilgi mi yoksa bir tahmin mi? Firavun bunca askeri buraya basit bir geçit töreni için mi getirdiğini sanıyorsun? Benim için önemli değil. Yeter ki ben yılanlarımı yakalayayım. Renkleri ve boyları harika. Saçma sapan bir savaş için hayatını tehlikeye atacağına benimle çöle gelebilirsin. Çok güzel yılanlar tutardık. Babamın emri altındayım. Bense özgürüm. Steu toprağa uzandı ve hemen uyudu. O gece sürüngenlerinin hücumuna uğrayacağından kuşku duymayan tek Mısırlıydı şüphesiz. Ramses çağlayanı seyrediyor ve Nil'in bitmez tükenmez gayretini kendisinin gayreti gibi benimsiyordu. Ortalık ağarmak üzereyken arkasında biri belirdi. Uyumayı unuttun mu oğlum? Steu'nun başında bekliyordum. Bir sürü yılanın yakınına kadar sokulduğunu, bir süre hareketsiz durduktan sonra uzaklaştıklarını gördüm. O uykudayken bile yılanların üzerindeki etkisini kaybetmiyor. Bir hükümdar da böyle değil midir? Seti, genel vali döndü, dedi. Ramses babasına baktı. İrem'i yatıştırmış mı? 5 ölü, 10 ağır yaralı ve hızla geri çekilen askerler. İşte yapabildiği. Arkadaşın aşağının tahminleri doğru çıkıyor. Bu çocuk mükemmel bir gözlemci. Elde ettiği bilgilerden çok iyi sonuçlar çıkarıyor. Bazen keyfimi kaçırıyor. Ama zekasına diyecek yok. Ne yazık ki birçok danışmana karşı haklı çıkan o oldu. Savaş mı çıkacak? Evet Ramses. Savaştan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Ama bir firavun ne asileri ne de kargaşalığı kışkırtanları bağışlayabilir. Aksi takdirde Maat hükümranlığının sonu gelir ve her yerde kargaşa baş gösterir. Bu da küçük büyük herkes için felaket demektir. Mısır kuzeyde Kenan ülkesiyle Suriye'yi, güneyde de Nubya'yı kontrol altında bulundurarak istiladan korunuyor. Kral Akhenaton gibi zayıf davranacak olursa ülkeyi büyük bir tehlikenin içine sokmuş olur. çarpışacak mıyız? Umalım ki Nubyelilerin aklı başına gelsin. Ağabeyin senin tayinini onaylamam için çok ısrar etti. Senin askerlik niteliklerine sahip olduğunu bildiği anlaşılıyor. Ama düşmanlarımız çok korkunçtur. Kendilerinden geçtikleri zaman yaralarını aldırış etmeden ölünceye kadar çarpışırlar. Çarpışmak için uygun olmadığımı mı düşünüyorsunuz? Yersiz bir tehlikeye kendini atmak zorunda değilsin. Bana bir sorumluluk verdiniz. Bu tehlikeyi göze alacağım. Senin var olman daha değerli değil mi? Hiç de değil. Sözüne ihanet edenin yaşama hakkı yoktur. Asiler yola gelmezlerse dövüş öyleyse. Boğa gibi, aslan gibi, şahin gibi dövüş. Fırtına gibi şimşek çaktır. Yoksa yenilgiye uğrarsın. 30. Ordu ikinci Çağlayan'ı ve kaleyi koruyan barajı aşıp, görünürde sakin ama yiğitlikleri dillere destan güçlü kuvvetli Nubyelilerin yaşadığı, kuş kentine girmek üzere istemeye istemeye Buhen'i terk etti. İçinde genel valinin yazlık sarayının da yer aldığı Şaat Kalesi'nin yükseldiği Say Adası'na kadar yolculuk çok kısa sürdü. Say'ın birkaç kilometre aşağısında Ramses başka bir ada keşfetti. Amara adındaki bu adanın vahşi güzelliği onu kendine bağlamıştı. Kader yüzüne gülecek olursa babasından bu adanın üzerine Nubya'nın görkeminin belirtisi olarak küçük bir tapınağın yapılmasını isteyecekti. Şaat'ta neşeli türküler sona erdi. Buhen kalesi kadar önemli olmayan bu küçük kale, İrem'in zengin ovalarından kaçmış sığınmacılarla ağzına kadar dolmuştu. Valinin zayıf tepkisinden aldıkları cesaretle, zafer sarhoşu iki kabile üçüncü Çağlayan'ı aşmış kuzeye doğru ilerliyordu. Eski hayal yeniden canlanıyordu. Kuş ülkesini ele geçirmek, Mısırlıları kovmak ve kalelere karşı bir saldırıya geçmek. Şaat önlerindeki ilk kaleydi. Seti hemen alarm verilmesini emretti. Her mazgala bir okçu, kulelerin tepelerine de sapan kullananlar yerleştirildi. Hendekleri siper gibi kullanan piyadeler yüksek tuğla duvarların dibine yayılmıştı. Sonra Firavun'la oğlu, Nubya'nın sessiz ve bitkin genel valisiyle birlikte kale komutanını sorguya çektiler. Komutan, haberler çok üzücü diye itiraf etti. Bir haftadan beri ayaklanmaya inanılmaz sayıda gönüllü katılıyor. Genellikle kabileler aralarında kavga ederler ve her türlü birleşmeyi geri çevirirlerdi. Bu kez anlaşıyorlar. Buhen'e birçok yazılı bildiri gönderdim ama... Genel valinin orada olması nedeniyle kale komutanı ağır suçlamalarda bulunmamak için kendini tuttu. Seti, devam edin diye emretti. Zamanında müdahale edilseydi bu isyan işin başında bastırılırdı. Şimdi kendi kendime düzenli bir biçimde geri çekilsek daha akıllıca olmaz mı diye soruyorum. Ramses allak bullak olmuştu. Nasıl oluyor da Mısır'ın güvenliği ve sorumluluğunu yüklenen bu kişiler böylesine korkak ve basiretsiz olabiliyorlardı? Bu kabileler bu kadar korkunç mu diye sordu. Komutan, yırtıcı hayvanlardan farksızlar diye yanıt verdi. Ne ölümden korkarlar ne de acıdan. Dövüşmekten ve adam öldürmekten zevk alırlar. Uluyarak saldırıya geçtikleri zaman önlerinden kaçan hiç kimseyi suçlayamam. Kaçmak mı? Ama bu ihanettir. Siz de onları gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Sadece sayıca çok üstün bir ordu onları durdurabilir. Bugün ise düşmanımızın yüzlerce kişiden mi, yoksa binlerce kişiden mi oluştuğunu bilmiyoruz. Seti, sığınmacılarla birlikte Buhen'e gidin ve genel valiyi de yanınızda götürün diye emretti. Size takviye birlikleri göndermem gerekiyor mu? Duruma göre ben size haber göndereceğim. Nili kapatın ve bütün kaleleri muhtemel bir saldırıyı püskürtecek biçimde hazırlayın. Genel vali yavaşça çekildi. Ağır şekilde cezalandırılacağını düşünmüştü. Kale komutanı sığınmacıların kaleyi boşaltması için gerekli hazırlıkları yaptı. 2 saat sonra uzun yürüyüş kolu kuzeye doğru yola çıktı. Şaat'ta Firavun, Ramses ve birdenbire morali bozulan bir askerden başka kimse kalmamıştı. Kana susamış 10.000 zencinin kaleye saldıracağı, Mısırlıların son ferdine kadar kılıçtan geçirileceği haberi kulaktan kulağa yayılıyordu. Seti, gerçeği birliklere bildirme görevini Ramses'e verdi. Genç adam gerçekleri anlatıp söyletilenleri önlemekle kalmadı. Yok olma pahasına da olsa hepsinin cesur olmaları gerektiğini ve ülkelerini korumakla görevli olduklarını söyledi. Kullandığı sözcükler sade ve dolambaçsızdı. Coşkusunun onlara da geçtiğini fark etti. Kralın oğlunun da onlarla birlikte hiç ayrıcalığı olmadan dövüşeceğini öğrenen askerler umutlandılar. Ramses'in ateşli davranışı, Seti'nin strateji yeteneğine eklenince askerler felaketten kurtulacaklardı. Kral muhtemel bir saldırıyı beklemektense güneye doğru ilerlemeyi kararlaştırdı. Şayet düşman çok kalabalıksa geri çekilecekti. Ama yine de saldırmak ona daha uygun görünüyordu. En azından oldukları yerde kalacaklardı. Uzun gece boyunca Seti, Ramses'le birlikte Kuş ülkesinin haritasını inceledi ve ona coğrafya işaretlerini öğretti. Firavun tarafından gösterilen bunca güven genç adamın gönlünü sevinç ve mutlulukla doldurmuştu. Öğretilenleri çabucak öğrendi ve hiçbir ayrıntıyı unutmayacağına dair kendi kendine söz verdi. Her ne olursa olsun yarın şan ve şeref dolu bir gün olacaktı. Seti kalede hükümdara ayrılan odaya çekildi. Ramses ise basit bir yatağın üzerine uzandı. Zafer düşleri birden bitişikteki odadan gelen gülmeler ve iç çekişleriyle bozuldu. Kuşkulanıp kalktı ve güven terkin etmeyen odanın kapısını açtı. Yüzü koyun yatmış olan Seti'yi ahlayıp puflayarak güzel yüzü ve harika vücutlu çıplak bir Nubiyeli kadının masajının tadını çıkarıyordu. Kızın hatları bir zenciden çok asil bir tebliğ kadını andırıyordu. Seti'nin halinden memnun olduğunu gören kadın gülüyordu. Yılan oynatıcısı 15 yaşında ve adı Lotus diye açıkladı. Parmakları eşsiz bir mükemmellikte sırtımı gevşetiyor. Sen de onun yeteneklerinden yararlanmak ister misin? Böylesi güzel bir kadını senden çalmaya kalkarsam pişman olurdum. Üstelik hiçbir korkuya kapılmadan en tehlikeli yılanlarla arkadaşlık edebiliyor. İkimiz birlikte oldukça çok yılan zehri topladık. Çok şanslıyım. Bu seferin hoşuma gideceğini biliyordum. Bu sefere katılmakla çok iyi ettim. Yarın kaleyi koruyacaksınız. Sen saldıracak mısın? İlerliyoruz. Anlaşıldı. Lotus'la ben bekçi görevi yaparız. Biz 10 kadar kobra yakalamaya çalışacağız. Kışın sabahın erken saatleri serin olur. Bu nedenle piyadeler uzun bir tünik giymişlerdi. Güneş kanlarını ısıtır ısıtmaz çıkaracaklardı. Hafif bir arabaya süren Ramses birliğin başında keşif grubunun hemen ardından gidiyordu. Seti özel muhafız birliğinin himayesinde ordusunun ortasında bulunuyordu. Yüksek bir ses Bozkır'ın sessizliğini bozdu. Ramses dur emrini verdi, yere atladı ve keşif kıtasını izledi. Hortumlu dev bir hayvan ıstıraptan uluyordu. O kocaman burnunun ucuna bir mızrak saplanmıştı. Onu deliye döndüren bu mızraktan kurtulmak için debeleniyordu. Bir fil. Çok eski zamanlarda Mısır'ın güney sınırında, anısına Fil Adası denen adada yaşayan ve sonraları ortadan kaybolan bir hayvan türü. Prens hayatında ilk kez bir fil görüyordu. Keşif kıtası erlerinden biri, "Kocaman erkek bir fil," dedi. "Savunma aracı olarak kullandığı dişlerinden her biri en az 80 kilo çeker. Sakın sokulmayın." Ama o yaralı. Nubyeliler onu öldürmeyi denemişler. Kaçırdık onları. Çarpışma anı yaklaşıyordu. Keşif erlerinden biri kralı haberdar etmek için koşarken Ramses file doğru yürüdü. Hayvanın 20 metre uzağında durdu ve gözlerine dikkatle baktı. Yaralı hayvan develenmeyi bıraktı ve bu minnacık yaratığa baktı. Ramses boş ellerini gösterdi. Dev yapılı hayvan hortumunu kaldırdı. Sanki karşısındaki iki ayaklının barışçıl niyetini anlamıştı. Prens yavaş yavaş ilerledi. Erlerden biri bağırmak istedi, arkadaşı ağzını kapadı. En ufak bir olay filin firavunun oğlunu çiğnemesine de yol açabilirdi. Ramses hiç korkmamıştı. Dört ayaklının dikkatli bakışlarında onun niyetini anlayabilecek bir zeka parıltısı sezinledi. Birkaç adım daha attı ve yaralı hayvana bir metre yaklaştı. Hayvan kuyruğuyla böğrünü dövüyordu. Prens kollarını havaya kaldırdı, dev hayvan hortumunu indirdi. "Senin canını acıtacağım ama bundan başka çare yok." Ramses mızrağın sapını yakaladı. "Kabul mü?" Sanki fil mızrağı çıkarmasına izin vermiş gibi geniş kulaklarını oynattı. Prens sorunu bir hamlede çözümlemek için mızrağı olanca hızıyla çekti. Kurtulan hayvan bağırdı. Şaşkına dönen keşif kıtası erleri bunun bir mucize olduğuna ama Ramses'in sağ kalamayacağına inanmışlardı. Hortumun kana bulanmış ucu prensin gövdesine dolandı. Birkaç saniyede prens ezilecek, sonra da sıra onlara gelecekti. En iyisi kaçmaktı. Hey, baksanıza! Prensin neşeli sesi erleri durdurdu. Erler geri döndü ve Ramses'in dev gibi hayvanın başında oturduğunu gördüler. Fil hortumuyla prensi kaldırıp başının üzerine oturtmuştu. Ramses, bu dağın üzerinden düşmanın en ufak hareketini fark edebilirim, dedi. Prensin fil gösterisi orduyu coşturmuştu. Kimileri Ramses'in olağanüstü kuvvetini anımsadılar. Hayvanların en güçlüsünü kendi iradesi altına alma yeteneğini göstermişti. Hayvanın yaraları yağ ve bal emdirilmiş tamponlarla tedavi edildi. Fil ile Ramses kolayca anlaşıyorlardı. Biri dili ve elleriyle konuşuyordu. Öteki de hortumu ve kulaklarıyla. Açık bir yoldan giden dev hayvanın himayesinde askerler bir köye ulaştılar. Çatıları palmiye dallarıyla kaplı köy evleri kurutulmuş çamurdan inşa edilmişti. Sağda solda karınları yarılmış ya da boğazları kesilmiş yaşlıların, çocukların ve kadınların cesetleri vardı. Karşı koymaya çalışan erkekler biraz daha uzakta parçalanmış olarak yerde yatıyorlardı. Ürünler yakılmış, hayvanlar öldürülmüştü. Ramses kusacak gibi oldu. Demek ki savaş buydu. Bu kıyım, bu sınırsız zulüm insanı yağmacıların en kötüsü yapıyordu. Orta yaşta bir asker, "Kuyu suyu içmeyin!" diye haykırdı. Çok susayan iki genç su içmişlerdi. Midelerindeki ateş gibi bir acıyla kıvranarak 10 dakika sonra öldüler. İsyancılar orada oturanları ve kendi kanlarından olan kardeşlerini Mısır'a sadık oldukları için cezalandırmak amacıyla kuyuları zehirlemişlerdi. Steu, karşılaşmak istemediğim bir durum diye üzüntüsünü belirtti. Bitkisel zehirler konusunda öğreneceğim çok şey var. Bereket versin, Lotus beni bu konuda bilgilendirecek. Ramses, burada ne yapıyorsun diye şaşkınlığını belirtti. Kaleyi beklemek zorunda değil miydin? Sıkıcı bir görevdi. Buradaki doğa o kadar zengin ki. Bütün insanları öldürülmüş bu köy gibi mi? Steu elini dostunun omzuna koydu. Yılanları neden yeğlediğimi anlıyor musun? Onların öldürme biçimi daha asilce ve bize hastalıklara iyi gelen güçlü ilaçları sağlıyorlar. İnsan bu dehşet verici duruma düşmemeli. O kadar emin misin? Bir yanda Maat, öteki yanda kaos var. Bize Maat'ın hüküm sürmesi ve kötülüğün tekrar tekrar ortaya çıksa da yenilmesi için dünyaya geldik. Sadece bir firavun böyle düşünür.